Ayrım 35, sayfa 284. Tavut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Tüketim kültürü. Neoliberalizm insanı üretici kimliği de değil, tüketici rolüyle tanımlıyor. Çoğunluk sosyal statü kaybına uğramamak için sürekli giysi, konut, araba vesaire tüketiyor. Paraları yetmezse borçlanıyor. Meta tüketimi yaşamsal dokuya o kadar derinden nüfuz etti ki mesele ekonomik sorun olmaktan çıktı. AKP'nin dolar artışından sevinen insanlara kızma hakkı yok. Yaratılan bu düzende payı çok. Herkes sarayda, lüks konutta oturmak istiyor. Herkes uçağa, otomobile sahip olmak istiyor. Herkes Hermes ya da Gucci marka çantalara sahip olmak istiyor. Meta insanlar için neden önemli? Dünyaya kimse tüketim hırsıyla gelmiyor. Ama öyle bir toplumsal hayat dayatılıyor ki tüketim malları sembolik bir iletişim dili haline geliyor. Tüketilen her meta yaşamın anlamı, amacı, sosyal statü ve kimliğin göstergesi haline getirildi. Kişi özlediği sosyal hayata fark edilmek, beğenilmek, dahil olmak, itibar için tüketim araçlarını her ne pahasına olursa olsun temin etmek istiyor. Biliyor ki böylesi toplumda insan işi, evi, arabası, kıyafeti, kredi kartı limitiyle kimlik sahibi olur. Sosyal statü kaybı kaygısından korkan kişinin ülke ekonomisi umurunda mı? Hiç öyle üst akıl filan aramayın. Yaratılan tüketici sınıfın tavrı bu. Neoliberal AKP ve ılımlı İslam ektiğini biçiyor. Dilinde sürekli manevi hayat olan AKP, özünde yarattığı maddi hayatı yeniliyor. Bu AKP ile sol ittifak yapabilir mi? Türk solunun 3 dönemi var. Birinci dönem Türk solunun devletçilik, halkçılık, ulusalcılıktan etkilenme dönemi ki bu Birinci Dünya Savaşı sonundan 1960'a kadar uzatılabilir. İkinci dönem Türk solunun CHP'yi bile derinden etkilediği planlı, kamucu çözüm odaklı 1960-1980 süreci. Üçüncü dönem ise 1980'den başlayarak günümüze kadar süren neoliberalizmle ilişkilenme dönemini yaşayarak ciddi sarsıntılar geçirdiği ve yeni konservatif sağdan neoliberalizmden etkilendiği ve gericileştiği devre. 1838-1980 ve bugünün neoliberal iktisatçılarının hazırladığı ithal IMF reçetesi aynı ve kesinlikle sol değil. Bu sol görünümlü üçüncü yol kamuflajlı yeni muhafazakarlık. 1980'ler itibariyle neoliberalizme uyum ile ülkeyi yıkıma sürükleyen eski solcu Asaf Savaş Akat gibileri yine görev başındaydı. Aradıkları Turgut Özal'dı. Hele Özal gitsin diyerek DYP-SHP'yi iktidara taşıyanlara bugün çözüm reçetesi olarak yine Turgut Özal sunuldu. Turgut Özal'ı yaşadık. Özal maskeli liberal çilleri, sosyal demokrat görünümlü Kemal Derviş'i yaşadık. Özal maskeli muhafazakar demokrat Ali Babacan ile Mehmet Şimşekli Erdoğan'ı yaşadık. IMF ve Dünya Bankası'nın ısrarlarıyla derviş yasaları denen neoliberal uygulamalar en aşırı biçimde AKP döneminde gerçekleşti. Özelleştirmeleriyle sata sata kamu kaynakları tüketildi. Ulus devletin köküne kibrit suyu döküldü, pembe rüyalar çabuk bitti. Büyüme istikrarlı olmadı, enflasyon sorunu tekrar çıktı, iç ve dış borçlar arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı haydi düşerek cari açıkta inanılmaz bir artış oldu. İşsizlik oranları büyüdü, dışa bağımlılığa ilaveten 2008 küresel finans krizi Türkiye'yi derinden vurdu. Çark içinde çırpınan fare gibi 40 yıldır aynı eksende dönüp duruyoruz. Hiç popülizm yapacak, gereksiz yüceltmelerde bulunacak değilim. Ayna tutmak zorundayım. Gördüğüm şu ne yazık ki. Değer kavramında büyük bir erozyon var. Paraya çevrilmeyen, paranın satın alamadığı değer kalmadı. Herkesin dizginsiz güç peşinde olması, ahlaki değerleri öyle önemsizleştirdi ki, rezil olma kavramı bile unutuldu. Topluma ayna tutmak zorundayız. Yansıyanlar şunlar. Yaratılan sahte ihtiyaçlar düzeninde her şeyin ölçüsü meta kültürü oldu. Hesap verebilirlik çoğunluğun umurunda olmamaya başladı. Adalet talebi gücü gücü yetene dönüştü. Vicdanlar çürüdü. Kimse kendini suçlu ya da hatalı görmemeye başladı. Kabahatli olan ötekiydi. Kendisi ise hep iyi. Doğru ile yanlış arasında ayrım kalmadı. Entelektüel bilgiye, soruya, eleştiriye düşmanlık yapıldı. Dayatılan ezberler bilim diye yüceltildi. Statükoya boyun eğildi. Acılar bile alay nesnesi oldu. Sosyal linç tutku haline geldi. İstediğini alamamanın, yükselememenin hıncı öfkeye ve gareze yol açtı. Karşı çıkanlara veya muhalif olanlara kin duyma yüceltildi. Emek sömürüsü gibi kavramların modası geçti. Düzene ve rejime muhaliflik dinozorluk oldu. Sermayeye tam teslimiyet piyasanın kutsalı haline geldi. Fedakarlık gibi değerler küçümsendi, insan küçüldü, bir tür yaratığa dönüştürülerek her tür kutsallıktan uzaklaştırıldı. Sonuçta toplumun idealleştirilmesine karşı çıkan neoliberalizmin kurucusu, babası F. Hayek başardı. Filozof Nietzsche'nin tanımıyla neoliberalizm böyle buyurdu: Tanrı öldü. Bunu Türkiye'de yapanlar İslam bayrağı ile iktidara gelenler. İktidara eklemlenen tarikatlar ve cemaatler de bozuldu. İlahları para oldu. Sıfır toplamlı oyun. Bölümü toparlarsam şimdi ne olacak, kim kazanacak, kim kaybedecek? Ezilenler yan yana gelebilecek mi? Soruyu şöyle yanıtlayayım. Profesör John E. Romer oyun kuramını kullanarak 1917 Bolşevik devrimi başarısını şöyle analize etti. İki oyuncudan birinin kazancının diğerinin kaybına eşit olduğu yarışa sıfır toplamlı oyun denir. Devrim Lenin ve Çar arasındaki sıfır toplamlı bir oyundur. İki lider toplumun desteğini kazanmak için rekabet halindedir. Lenin politik gücü elinde bulunduran Çar'ı alaşağı etmek amacıyla devrim organize eder. Bunu yaparken iyi gelir dağılımı vaadi gibi yeni hayat seçeneği sunar. Çar ise devrimi önlemek için cezalandırma yöntemine başvurur. Bireyler devrime katılıp katılmama kararını verirken Lenin'in yeni gelir dağılımını ve Lenin'in başarısız olması halinde alacakları cezayı düşünür. Teoride devrime katılan insan sayısı arttıkça devrimin başarı olasılığının yükseleceği kabul edilir. Bu modele göre Lenin ve Çar'ın mutlaka ideolojik olması gerekmez. Stratejileri vardır ve amaçlarına ulaşmaya çalışırlar. Model oyunun denge noktasında Çar'ın stratejisinin ne kadar zalim, Lenin'in stratejisinin ise ne kadar ilerici olduğu ile ilgilidir. Kaybeden zulüm yanlısı Çar olmadı, kazanan yeni hayat vaat eden Lenin oldu. İnançları farklı olmasına rağmen herkesi yeni hayat talebi etkiledi çünkü. Bu yoldan yürüyenler hala var. Kurtuluş teolojisi. Kimilerinin meselesi Cumhuriyet devrimlerine muhalefet etmek değil, Kemalizmin halkçılık, milliyetçilik, devrimcilik içeren tam bağımsızlık ilkelerini tasfiye etmek isteyen Batı'nın tam yörüngesine girmekti. Komünizmle mücadele dernekleri bunun sembolü oldu. Dönemin MİT Müsteşarı Fuat Doğu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagör ve Fethullah Gülen gibi gladio aparatları bu planın uygulayıcısı oldular. Bir soğuk savaş dini yarattılar. Tek hedefleri vardı: dinsiz solculara karşı cihat yapmak. Benzerini Vatikan eliyle dünyada da yapmaya çalıştılar. Şöyle anlatayım. İlk Müslümanlar gibi ilk Hristiyanlar da devrimciydi. Zamanla Hristiyanlık devlet tarafından gasp edildi ve egemenlerin yoksulları ezme aracına dönüştürüldü. Din bilgini rahip Thomas Müntzer gibi köylü ayaklanmaları liderlerinden Hristiyan anarşist Wilhelm Weitling'e kadar düşünürler, devrimci dini diriltmek için mücadele verdiler. Buna 13. Leo gibi papalar karşı çıktı. Fakirlerin zenginlere imrenmesini istismar eden sosyalistler özel mülkiyeti yok etmeye çalışıyor. Vatikan bu anlayışla Hitler ve Mussolini'yi destekledi. Nazi ölüm kamplarına sessiz kaldı. Uzatmayayım. Soğuk savaş kullanışlı din kurumlarının oyunlarını bozanlar da yok değil. Latin Amerika'da 1960'larda ortaya çıkan kurtuluş teolojisi yoksulluğa ve sosyal adaletsizliğe karşı mücadeleyi esas aldı. solun ve Hristiyanlığın kendilerine ait toplumsal değer ve taleplerinin ortak potada eritilmesiyle oluşan kurtuluş teolojisi iki grubu ortak paydada buluşturdu. Bu şöyle oldu. ABD arka bahçesi Latin Amerika'da Soğuk Savaş başlangıcında birçok askeri darbe yaptı. Darbelere kimi kiliseler destek verirken kimisi muhalif oldu. İşte bu süreçte sol ve bazı kiliseler arasında yakınlaşma gerçekleşti. Özellikle Küba devrimi Latin Amerika'da kurtuluş teolojisini büyüttü. Parantez açayım. Fidel Castro dine karşı uzlaşmaz tavır yerine ılımlı bir anlayışa sahipti. Hatta Türkiye'ye geldiğinde Havana'da din adamlarıyla sık yemek yediğini anlattı ve ekledi. İncil'i okudum ve ondan birçok ders aldım. Hristiyan düşünce ile Marksist düşünce arasında yakınlıklar buldum. Fidel Castro'nun yakın dostu olan Brezilyalı rahip Fray Beto yazdığı Fidel ve Din kitabında Küba devletinin insanların dini ritüellerini yerine getirebilmesine olanak sunduğunu ve bunu halkın kültürel zenginliği olarak gördüğünü belirtti. Dipnot: Fray Beto, Fidel ve Din, çeviren Özgül Erman, Ayrıntı Yayınları 2016. Sadece Küba değil, Nikaragua'daki devrimci Sandinistalar arasında rahipler de vardı. Mesela devrimden sonra Ernesto Cardenal 1979'dan 1987'ye kadar Kültür Bakanlığı yaptı. Kuşkusuz Papa II. Jean Paul tarafından aforoz edildi. Peder Lavinia Sandinistlere neden destek verdiğini şöyle özetledi. Katolik Kilisesi'ne inancım ve üyeliğim beni FSLN, yani Sandinist Ulusal Kurtuluş Cephesi, saflarında devrimci sürece katılmaya yükümlü kılıyor. Çünkü ezilen bir halkın kurtuluşu İsa aracılığı ile toptan kurtuluşun ayrılmaz bir parçasıdır. Benim bu sürece aktif katılımım, ezilenlerle ve onların kurtuluşu için savaşanlarla Hristiyan dayanışmasının bir ifadesidir. Böyle çok din adamı var. Perulu Cizvit rahip Gustavo Gutierrez, dinin yoksullara acıma ve merhametin nesnesi olarak değil, tersine kendi kurtuluşlarının öznesi olarak gördü. Teolog Clodovis Boff, emperyalizmle işbirliği yapan Vatikan'a karşı bir Marksizm ve Hristiyanlık sentezi yaptı. Kurtuluş teolojisini benimseyen Peder Jean-Bertrand Aristide de Haiti devlet başkanlığına seçildi ve hemen siyah darbesiyle indirildi. Toparlarsam, ülkemizde de soğuk savaş dinine karşı devrimci İslam'a sarılmak elzem, yoksa içeriği boş helalleşme sadece yüzeysel popülist siyaset yapmaktır. Taliban anti-emperyalist mi? Peki Taliban'ı bu çerçevede nasıl değerlendirmek gerek? Çünkü bizim mahalle Doğu Perinçek'in Taliban emperyalizme karşı mücadele veriyor sözünü tartıştı. Neler olduğunun iyi kavranması için sizleri 1970'ler Müslüman Asya ülkelerine götüreyim. Pakistan'da 1971'de seçimle iktidara gelen Zülfikar Ali Bhutto'nun Pakistan Halk Partisi, sosyalizmle dini bağdaştıran İslam sosyalizmini hayata geçirmeye başladı. Hemen ardından darbeyle yıkıldı. Bhutto idam edildi. Yerine darbeci Ziya ül Hak getirildi. ABD ile kopuk ilişkiler yeniden şekillendi. ABD Başkanı Jimmy Carter döneminde Sovyetler Birliği'ni yıkmak için etrafının sol karşıtı Müslüman ülkeler tarafından kuşatılma planı, yani Yeşil Kuşak Projesi politikası benimsendi. Bu dönemde yaşananlara bir bakalım. Doğu Pakistan'da İngilizlere karşı bağımsızlık mücadelesi vererek 1971'de Bangladeş Müslüman Halk Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olan Mucibur Rahman 1975'te darbeyle yıkıldı ve ailesiyle birlikte katledildi. Mısır'da krallığı yıkıp Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kuran Arap Sosyalist Birliği kurucusu Nasır'ın Süveyş kanalını millileştirmesiyle başlayıp İsrail Savaşı ile süren bağımsızlıkçı çizgisi 1970'deki ani ölümüyle son buldu. İktidara gelen Enver Sedat Amerikancı dış politikayı takip etti. Bunlara rağmen Asya'da 1970'lerde İslamcı sol bir rüzgar esti. Kaddafi, Hafız Esad, Saddam iktidara geldi. ABD Orta Doğu'da Sovyetler Birliği'ne yakın iktidarların önüne geçmeye çalıştı. Gelelim Afganistan'a. Tarih 1 Ocak 1965. Nur Muhammed Tereki ve Babrak Karmal, Kabil'de 25 arkadaşıyla Sovyetler Birliği'ne yakın Afganistan Demokratik Halk Partisi'ni PDPA'yı kurdular. Parti o yıl seçimde 4 milletvekilliği kazandı. Sovyetlere yakın modernlik yanlısı Davut Han'ın 1973'te kuzeni Kral Zahir Şah'ı devirmesine ve Afganistan Cumhuriyeti'ni kurmasına yardım ettiler. Ancak Davut Han ile ilişkileri bozuldu, hükümetten koptular. 1978'de Afgan Ulusal Ordusu içindeki solcu subaylar ile Saur devrimini yapıp Afganistan Demokratik Cumhuriyeti'ni kurdular. Artık Afganistan'da solcular iş başındaydı. İktidara gelen PDPA çok parçalı bir hizip partisiydi. Ülke feodal aşiret düzenini aşamamıştı. Bu yüzden parti içindeki hizipler daha çok etnik gruplardı. Mesela Peştun dinini reddedip Farsça konuşan Tacik ve Özbeklerden oluşan Settami Milli Hizbi vardı. Peştunca halklar anlamına gelen Kıhalk Hizbi vardı. Seçkin olmayan Peştunlardan oluşuyordu. Lideri Tereki'ydi. Karmal'ın liderliğini yaptığı şehirli aydınların oluşturduğu Perşem yani Bayrak Hizbi vardı. Teraki sıkı disiplinli işçi sınıfı partisi inşa ederek devrimi klasik Leninist tarza başarabileceğine inandı. Karmal ise Afganistan'ın Leninist strateji için gelişmemiş olduğunu ve ülkeyi sosyalist devrime yaklaştırmak için yurtsever ve anti-emperyalist güçlerden oluşan Ulusal Demokratik Cephe'nin desteklenmesi gerektiğini savundu. Sonuçta iktidara 1978'de askeri darbeyle geldiler. Tereki başbakan, Karmal kıdemli başbakan yardımcısı oldu. Darbeye ilk karşı çıkış Çin'den geldi. Büyükelçisi Huang Ming da yeni rejim inkar edilemez şekilde Sovyet yanları tarafından kontrol ediliyor dedi. Tereki 1979'da öldürülünce iktidara gelen Hafızullah Emin ABD ile ilişkileri iyiydi. 3,5 ay sonra Sovyet ordusu Kabil'i basıp Emin'i öldürdü. Sürgündeki Karmal'ı başkanlık koltuğuna oturttu. Soğuk savaş sürüyordu. Bir yanda ABD, Çin, diğer yanda Sovyetler Birliği kamplaşması vardı. Pek bilinmez, Sovyetlerin Afganistan'a müdahalesinde Çin mücahitleri destekledi. Eğitim kamplarını sınırları içerisine taşıdı. Çinli askeri danışmanlar mücahitlere askeri eğitim verdi. Uçak savarlar, roket atar ve makineli tüfekler gibi silah yardımında bulundu. PDPA içindeki siyah ilişkisi yıllar sonra ortaya çıkan Mao'cu Charu Mazumdar'ın çizgisindeki Ebedi Ateş Hizbi de cihatçılar ile işbirliği yaptı. Türk devriminin farkı. Soğuk savaş ittifaklarını dönemsel koşullar içinde değerlendirmek gerek. Asıl tartışmamız gereken konu solcular neden başarısız oldu? İslamcılar ile niçin yan yana gelinemedi? Atatürk'ün başardığını Emanullah Han niçin başaramadı? Burası önemli. Tarih 28 Şubat 1919. Emir olarak tahta çıkma töreninde Afganistan'ın bağımsızlığını ilan etti. Birinci Dünya Savaşı'ndan yıpranmış çıkan İngiliz-Hint ordusu ile Afgan ordusu arasında ufak çaplı birkaç çatışma dışında olay yaşanmadı. İngilizler 8 Ağustos 1919'da Afganistan'ın bağımsızlığını tanıdı. Emanullah Han Türkiye ile 1921'de dostluk anlaşması imzaladı. 1921 Türk Anayasası'nı örnek alarak hazırlattığı Afgan Anayasası'nı 1923'te yürürlüğe soktu. Rol modeli ağabeyim diye hitap ettiği Atatürk idi. Afganistan'ı laik ve çağdaş bir ülke yapmak istedi. Erkeklerin şapka takmasını ve devlet dairelerinde takım elbise giymesini zorunlu kıldı. Çocuk gelinlere ve peçe ile burkaya savaş açtı. Kadınların örgütlenmelerini, iş hayatına katılmalarını, hatta politikaya girmelerini sağladı. Adı Dinsiz Kral'a çıkarıldı. Sınır bölgesindeki kabileler ayaklandı. İsyanın özü şuydu. Afganistan 1919'da imzalanan Rawalpindi Anlaşması ile bağımsızlık kazandı. İngilizler özellikle sınır bölgelerindeki kabileler üzerinde etki oluşturarak ciddi imtiyazlar elde ettiler. 10 yıl sonra da fırsat bulunca isyan çıkardılar. Emanullah Han eşiyle 1927'de sırasıyla Mısır, Fransa, Belçika, İsviçre, Almanya, İngiltere ve Rusya'yı ziyaret edip ardından Türkiye'ye geldiğinde Atatürk kendisini uyardı. Ülkene tam hakim olmadan bu kadar uzun geziye çıkman doğru değil. Atatürk tecrübeliydi. 1927'ye kadar İngiliz destekli Şeyh Said gibi 10 gerici ayaklanmayı bastırdı. Emanullah Han İngiliz destekli ayaklanma ile devrildi. Sırasıyla iktidara gelen Allah'ın habercisi adını alan Habibullah Kalakani ve İngilizlerin kontrolündeki Muhammed Nadir Şah modernizm projelerini askıya aldı. 35. ayrımın sonu. Sayfa 292.